Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey. Merhabalar.
Dinleyicilerimiz kitap için hocam armağan olarak gönderdiğimiz kitap işini çok sevdiler. Bekliyorlar. Bu hafta da bir kitap vereceğiz kendilerine. Hemen baştan telefon numaralarımızı bile anımsatmadan önce hangi kitabı seçtiniz Neslihan'la birlikte hocam siz bu hafta dinleyicilerimiz için?
Türk Tarih Kurumu'nun yayınlamış olduğu Karahanlı Devlet Teşkilatı adıyla bildiğimiz Profesör Doktor Reşat Genç hocamıza ait olan bir kitap. Türklerin ilk İslamiyet'e girdiği dönemlerde kurulmuş olan büyük bir Türk Devleti Karahanlı Devlet Teşkilatı'nı anlatıyor. Önemli bir araştırma ürünü bu eser. Nasip olan dinleyicimize hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Hocam bu hafta biz Talas Savaşı'nı konuşacağız. Türk tarihinin çok önemli bir konusu ama önümüzdeki haftaya da planımız Karahanlı Devlet Teşkilatı'nı, Karahanlı Devleti'ni konuşmak. Bu anlamda da anlamlı oldu. Haftaya bizi dinleyen dinleyicilerimiz okuyup hazır olarak paylaşırız konumuzu. Şimdi Karahanlı Devlet Teşkilatı Profesör Doktor Reşat Genç'in, çok önemli bir bilim adamı olduğunu da vurgulayalım değil mi hocam orada?
Evet, özellikle Karahanlı Devleti tarihi açısından uzmanlığını doktora ve doçentlik çalışmalarını, akademik anlamdaki diğer faaliyetlerinin birçoğunu da bu konu üzerine yapmıştır hocamız. Henüz hayattadır ve aynı zamanda Türkiye'de önemli tarihle ilgili kurumlarda da hala emekli olmasına rağmen görev almaktadır. Reşat Hoca'nın bu alanda Türkiye'de ve dünyada da tanınan bir isim olduğunu belirtmemizde yarar var. Karahanlı Devleti tarihi gerçekten de dünya tarihini etkileyen bir dönemi temsil ediyor. 751 Talas Savaşı'ndan sonra kurulan en büyük ilk Müslüman Türk Devleti. Tabii bir de İdil Bulgarları Devleti var. Onlar da bir Müslüman Türk Devleti. Ancak teşkilat anlamıyla ve etki sahası itibariyle Karahanlılar daha merkezi bir büyük Türk topluluğundan ve daha geniş bir sahadan, yani tesir itibariyle oluştuğu anlaşılıyor.
Hocam bu önemli konunun çok önemli bir bilim insanı, bilim adamı Reşat Genç. Haftaya Karahanlı Teşkilatı, Karahanlı Devleti konusuna başlayacağız. Ama hocam şimdi Karahanlı Devlet Teşkilatı Profesör Doktor Reşat Genç kime armağan göndereceğiz bu kitabı? Bizi ilk arayan dinleyicimize. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trt_türktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Telefon numaralarımızı bir kez daha anımsatayım. 463 34 19 ve 463 34 21. Bizi ilk arayan dinleyicimize armağanımızı göndereceğiz. Karahanlı Devlet Teşkilatı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında. Değerli dinleyicilerimiz, az önce Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız konuya hafiften bir giriş yaptı ve 751 tarihini verdi bizlere, Talas Savaşı'nı. Hocam bu Talas Savaşı çok meşhur, ancak ayrıntıları Türk tarihinin Osmanlı öncesindeki o hep konularında olduğu gibi çok da anlaşılabildiğini zannetmiyorum. Şimdi bu 751 tarihinde kimle kim savaştı ve neden Türk tarihi için bu savaş çok önemlidir?
751 yılında Talas diye bilinen mevki bugün itibariyle Almatı şehrinin yakınlarında Evliya Ata bölgesinde bulunuyor. Evliya Ata ismiyle anılıyor.
Yani hocam İç Asya'ya
evet,
da bulunuyor. Yani İran coğrafyasının
Arapça daha... İslam kaynaklarında bu bölgenin ismi İslam kaynaklarında Taraz olarak R ile yazılıyor. Çin kaynaklarında ise Talese ismiyle anılıyor bu savaşın adı. Dolayısıyla farklı kültürlerde, farklı tarih kitaplarında bu savaşın adını biraz farklı görebiliriz. Ancak Türk tarihinde genel meşhur ismiyle Talas Savaşı adını görüyoruz. Talas'ta karşılaşmanın önemli öncülleri var, sebepleri var. Tarih bir sebepler ve sonuçlar manzumesidir, zincirlerinden oluşur diyoruz. Ne kadarlık bir geçmişe dayanmaktadır? 751 yılındaki bu büyük karşılaşmanın temelleri nelerdir sorusu bizi Talas'a götürüyor. Hakikaten Türkler Emevi Devleti zamanında İslamiyet'le çok sıkı bir ilişki içerisinde olmakla beraber Müslüman Araplarla çoğunlukla yani siyasi askeri çatışmalar içerisinde de olduklarını görüyoruz. Mavera-Ünnehir bölgesinde, Türkistan bölgesinde Arap idarecilerle ya da komutanlarla, valilerle büyük savaşlar da gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle Türgiş Kağan'ı zamanında bazı önemli galibiyetler Türkler lehine de olmuştur. Ancak öyle bir noktaya gelmiştir ki bu olaylar. 739 yılındaki Kara Türgiş Hakanlığı'nın yıkılması, ardından Sarı Türgişlerin de Türgiş Devleti'nin de kendi içerisinde bir iç kavgaya sürüklenmesi, Orta Asya'da Türk toplulukları arasında bir siyasi başıbozukluk ya da tek bir devletin hakim olamaması sonucunu getiriyordu.
Hocam,
yani başıbozuk Türk topluluklarının Türkistan'da varlığı, bölgedeki siyasi belirsizlikler, Çin gibi merkezi bir güce sahip büyük bir yapının dikkatini çekmişti büyük bir devletin. Öte yandan Emeviler de her ne kadar kendi içinde tartışma ve kavgalarla devam eden bir devlet olsa da bölgeye göz dikmiş görünüyorlardı. Bu şartlar altında Türkler hangisinin yanında yer almalıydı? İşte önce davranan Çin oldu. Çin...
Şu halde bu savaş aslında Emevilerle Çinliler arasında bir savaş.
Öyle görünüyor. Ancak Türkistan beyleri üzerine yapılmış bir seferin neticesinde, yani bir taraftan bölgedeki Ebu Müslim Horasani'nin ya da Ebu Müslim isimli Mavera-Ünnehir valisinin Ziyad bin Salih komutasında bir orduyu Türgiş Devleti beylerinin yardımına göndermiş olması. Diğer taraftan da karşı cenahtan, yani Çin ordusu Kuça valisi komutanı Cao Xianqi tarafından düzenlenen bir sefer var. Cao Xianqi'nin Taşkent'e kadar gelmiş olması ve Taşkent'teki Türk Hakanı'nı, Türk Bey'ini öldürmüş olması, ki Taşkent Bey'i Bahadır Tutun veyahut da Bahadır Tudun ismiyle bildiğimiz Türk Bey'ini öldürmüş olması, bölgedeki Karlukların, Türgişlerin ve diğer Türk boylarının toptan büyük bir tehditle karşı karşıya kaldıklarını anlamalarına neden oldu. Taşkent'in ve Mavera-Ünnehir'in özellikle Batı Türkistan diye bildiğimiz İran bölgesine doğru olan önemli Türk şehirlerinin, başkentlerinin yağmalanmaya başlanması Çin tarafından büyük bir tehditti. İşte bu durumda Türklerin Müslüman Arap idarecilerle o dönemde imzalamış oldukları barış anlaşmaları da vardı. Bir yardım talebinde bulunduklarını görüyoruz. Türkler bu yardım talebine olumlu cevap aldılar. Ebu Müslim kendisi büyük bir orduyu Türklerin yardımına gönderdi. Türk beyleri de kendi aralarındaki tartışmaları bir kenara bırakarak Müslüman ordularla beraber Çinlilere karşı savaşa tutuştular.
Hocam, savaşa başlamadan önce duyurumuzu yapalım, çünkü dinleyicilerimizin telefonları devam ediyor. Bugünkü bizi evet, en erken arayan ve Karahanlı Devlet Teşkilatı kitabını armağan edeceğimiz değerli dinleyicimiz Almanya'dan Ali Oda. Kendisini tebrik ediyoruz. Diğer arayan bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Programımız onlarla birlikte. Onlar için, onların katkılarını bekliyoruz. Ve hocam, şöyle de bir mesajı var dinleyicimizin, Sayın Ali Oda'nın. 1000'in üzerinde kitabım var. Okumayı ve özellikle tarihi çok seviyorum. Şu anda da elimde okuduğum kitap Türklerin tarihiyle ilgili. Programı da ilgiyle takip ediyorum. Eğer azıcık katkımız olabiliyorsa ben bundan çok mutlu oluyorum Güray Hocam.
Elbette güzel bir şey okumak, okuma zevkini alabilmek. İnsana mahsus olan tarih ilmi, geçmişten ders alıp geleceğe bakabilen bir insan olmak, önemli bir düşünce adamı olmakla da ilgili. Başarılar diliyoruz, hayırlı olsun diyoruz kitabı için.
Zannediyorum bu kitabı da büyük bir keyifle, sürükleyici bir biçimde okuyacak Sayın Ali Oda.
Evet, çok detaylı akademik bir kitap. Çok detaylı bilgiler var.
Tam isabet oldu galiba. Dinleyicimiz de tarih meraklısı, bizleri de dinliyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi okumalar diliyoruz Sayın Ali Oda Hocam. Şimdi geldiğimiz noktada Talas Savaşı konusunda iki tane sorum var size. Bir tanesi, Talas'a gelen süreci anlatırken Tulkan katliamı burada bir etkisi olmuş mudur?
Evet. Tabii Türklerin bu bölgedeki yaşanan olaylara baktığımız zaman pek çok Çin zulmü Türkler arasında önceden beri biliniyor. Çin entrikaları, olayları, Taşkent'teki yağma ve büyük katliam, öldürmeler. Yine Cao Xianqin'in 70 bin kişilik bir orduyla bölgeye gelmiş olması ve yağmaları büyük bir infial yaratmıştı, tepki yaratmıştı. Müslüman Araplarla Müslüman Türkler ve Müslüman olmayan henüz Türkler burada ittifak halindedir. Yani şunu bir defa açıklamakta yarar var. Bu dönemde Türklerin bir kısmı da Müslümanlığı kabul etmiştir. Yani bildiğiniz gibi Hazreti Ömer zamanından itibaren Türklerin İslamiyet'e girmesi hadisesine daha önce değinmiştik.
Yani 751 Talas'tan önce hiç Türk tabii, Müslüman yoktu. Yaklaşık, sonra değil hocam, evet.
100 yılı aşkın bir süredir Türkler arasında İslamiyet'i kabul edenler vardı. Ve bunlar bu bölgede yaşayan Türkler arasında bulunuyorlardı. Diğer taraftan da Anadolu'ya kadar yerleştirilmiş olan Türk muhafız birlikleri, hatta Türklerden nüfus taşınması vardı Anadolu'ya doğru. Bunu yani dikkate almak lazım. Dolayısıyla Talas Savaşı'nda önemli üç unsurdan bahsedebiliriz. Bir, Müslüman Araplar ve diğer Müslüman Türk toplulukları ve akraba toplulukları ve tabii Müslümanlığı henüz kabul etmemiş olan Türk İş Devleti bakiyesi olan beyler ve Karluklar. Burada Karluk Devleti'nin kurulması sürecinden de bahsetmek gerekiyor. Her ne kadar Karluk Devleti parçalı dönemler yaşamış olan bir siyasi varlık olarak görülse de Karluklar Talas Savaşı'nda çok belirleyici oldular. Savaşın akışı içerisinde Karlukların arkadan baskın yaparak 20 bin civarında Çinli'yi esir almaları ve bu esirlerin önemli bir kısmının Bağdat'a, Şam'a, hatta Kahire'ye kadar yani o dönemki ismiyle Fustat'a gönderilmiş olmaları dikkat çekiyor. Neden bundan bahsediyoruz? Çünkü bu Çin ordusu içerisinde gerçekten çok önemli Çin sanatlarıyla, ilmiyle, Çin'deki teknolojiyle alakadar olan kişiler vardı. Bunların medeniyet tarihimiz açısından önemli bir takım tesirleri Orta Doğu'ya taşıdıklarını, hatta Türklerin kağıt üretiminde ilk defa Semerkant'ta bir kağıt fabrikasının kurulmasına vesile olmaları bu vesileyle olmuştur. Yani Talas Savaşı'ndan bir süre sonra Abbasi Devleti içerisinde çok sayıda biz hem Türk ustalar hem de Çinli İslamiyet'e girmiş olan Çinlilerin de olması hadiselerine rastlıyoruz. Demek ki bu olay çok yönlü bir sonuç getirmiştir. Türklerin İslamiyet'e girişinde de bir hız kesin olarak görülebilir. Elbette hepsi birden bütün uzak bölgelerdeki Doğu Asya Bozkırı'ndaki Türkler de henüz İslamiyet'e girmediler. Bu sürece Karahanlı Devleti dahil olduktan sonra gayrimüslim henüz İslamiyet'e girmemiş olan Türkler üzerine seferlerden bahsedilmektedir. Yani İslam kılıfı ya da İslamiyet çatısı altında diyelim. Yapılan ilişkiler açısından baktığımızda Talas Savaşı'ndan sonra da yer yer gayrimüslim Türklerle Müslüman Türkler ve Araplar arasında bazı çatışmalardan bahsedebiliriz. Ancak bu çatışmaların sayısı oldukça azalmıştır ve istisnai olaylar olarak kalmıştır diyebiliriz. Abbasiler dönemi büyük oranda Türklerin İslamlaştığı ve ana çatıda yer aldığı bir dönemdir.
Peki hocam, Türklerin bu esnada bulundukları siyasi yapıya siz biraz önce giriş yaptınız ama açmak gerekirse Göktürkler yıkıldı mı? Oğuz Yavgulu Devleti mi var? Batı'da hangi Türk beylikleri, siyasi organizasyonları var? Kuzey Çin'de hangi siyasi organizasyonlar? Kuzey'de, Batı'da. Bu siyasi yapıyı bir özetleyebilir miyiz hocam? 750 Tabii. senesi itibariyle.
Bir panorama evet, çizmekte yarar var. Evet, dinleyicilerimizin aklında da netleşsin tasvir hocam. Yapmak anlamında. Evet. Bunu sormanız iyi oldu. 840 yılına kadar olan olaylar itibariyle 745-840 yılları arasında Tarım Havzası bölgesinde ve Orta Asya'nın Türkistan bölgesinde Kaşgar başşehri olmak üzere Uygur Devleti'ni görüyoruz. İşte bu Uygur Devleti'nin Batı Türkistan diyebildiğimiz bölgesinde yani Doğu Türkistan bölgesinde Uygurlar, Batı Türkistan bölgesinde ise Türgiçler hakimdiler. Bir süre sonra Karluklar Batı Türkistan bölgesinde varlıklarını sürdürürken Uygurları yıkan Karluklar, Çiğiller ve Basmırlar ve Yağma boyu Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna vesile oldular. 840'tan sonra da Karahanlı Devleti'ni biz hem Doğu Türkistan hem de Batı Türkistan bölgesinde tek bir devlet olarak görüyoruz. Bu tarihlerden önce 745 yılı itibariyle artık 744 yılında İkinci Göktürk Devleti'nin, diğer ismiyle Kutluk Devleti'nin yıkıldığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi 729-730 yıllarında çok önemli, tarihimiz açısından da hala çok kıymetli eserler kaleme alınarak, yani kitabe olarak da günümüze kadar gelen eserler 732-733'te Kültigin ve Tonyukuk ve Bilge Kağan anıtları, kitabeleri diyebildiğimiz.
Hocam ki bunlar bir...
Eserler günümüze ait aynı zamanda tarih bilgileri. Yani günümüze ait derken günümüzde elimizde belge olarak bulunan en eski Türkçe yazılı kaynaklardır. Eski Türk dininin yapısı, kültürü, hocam, eski devleti hakkında burada bilgiler var.
Güray hocam ikinci bölümümüzde geçelim ama şimdi burada dolayısıyla Talas Savaşı'nda siyasi aktör olarak Uygurları ve diğer Türk topluluklarını görüyoruz.
Evet, şüphesiz Talas Savaşı'na müdahil olan topluluklar içerisinde Karluklar var, Türgiçler var. Bunlar bizzat isim olarak anılmaktadır. Ancak diğer Oğuz toplulukları ve aynı zamanda Uygurlar bu süreç içerisinde anılmakta. Ancak Uygurlar ile ilgili şöyle bir şey belirtmemizde yarar var. Uygurların bir kısmı İslamiyet'e girmiştir bu tarihler itibariyle. Ancak temel devlet yapısı itibariyle de Uygurlar büyük oranda Mani dinine, Maniheizme, Budizme girdiler. Bu da Uygurların tabii ki Çin'le olan ilişkileri açısından baktığımızda her ne kadar siyaseten Çin'e üstün gelmiş olan bir yapı olsalar da Tarım Havzası bölgesine hakim olsalar da Kuzey Çin bölgesinde özellikle zamanla Türklerin, diğer Türk topluluklarının Uygurlara karşı askeri güçlerinin üstün olmasına ve Uygurların da yıkılışına bir zemin hazırladı.
Evet. Devam edelim hocam ikinci bölümümüzde. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin İzinde programındasınız ve Türk tarihi açısından çok önemli bir olguyu, Talas Savaşı'nı konuşuyoruz hocamızla birlikte.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Soruyorum şimdi ben doçent doktor Güray Kırpık hocamıza. Hocam tarihte çok çok önemli savaşlar, muharebeler, savaş tarihçileri açısından, bütün tarih severler açısından, insanlık açısından önemli savaşlar var. Bu savaşların sonuçları var. Fakat bir din değiştirme olgusunda etkili olan başka bir savaş var mı? Bunu merak ediyorum. Bir de bu Talas Savaşı, kimliklerden sıyırarak, ayıklayarak soralım. İki insan topluluğu kayım arasında neden bir din değiştirmeye bir savaş yol açsın?
Evet, savaşın siyasi ve sosyal sonuçları olmuştur. Askeri sonuçları da elbette var. Ancak burada en önemli sonuç bence sosyal sonuçlarıdır, kültürel sonuçlarıdır. Bu da özellikle din değiştirme adıyla andığımız Türklerin İslamiyet'e girişi hadisesidir. Bu olayla ilgili Talas Savaşı'nı şöyle izah etmek daha dinleyicilerimiz açısından da işi kolaylaştıracaktır. Türklerin İslamiyet'e girişinde en önemli siyasi askeri olay, dünya tarihinde etkileyen olay Talas Savaşı'dır.
Hocam neden?
Çünkü bu savaşın bir vefası gerekiyordu. Eğer Türkler burada bir ittifak yaparak Müslüman Araplarla, Müslümanların o dönemde tabii Müslümanlar dediğimiz grup içerisinde Oğuzlar da var, yani Müslüman Türkler de var, desteğini, ittifakını almasaydı şunu kesin olarak biliyoruz ki Orta Asya Çinlileşecekti ve bir daha dönüşü olmayacak şekilde Budist ya da Maniheist olacaktı Türkler. Yani Uygurlardan başka topluluklarda Türkler de büyük oranda Çin kültür ve medeniyetine teslim olmuş olacaktı. Bu oldu mu? Hayır. Talas Savaşı buna dur demenin de adıdır. Yani sosyal sonuçlar itibariyle de bir dönüşme, bir medeniyet savaşıdır aslında. Yani İslam medeniyetinin çıkışı bu anlamda Türklerle birlikte olmuştur diyebiliriz. Yani Talas Savaşı'nın sonuçları içerisinde sosyal sonuçlar dediğimizde Çin'in artık geri çekilmesi, kendi içerisinde mücadeleye başlaması, Çin içerisinde bir hesaplaşmanın olması ve ardından şunu görüyoruz, Uygur devletinden yardım ister duruma düşmesi Çinlilerin, Karluklardan yardım ister duruma düşmesi sıradan bir olay değildir. Tam aksine bir dönüş vardır ve Orta Asya'da büyük Müslüman Türk devletlerinin ortaya çıkışı da hemen bunun akabinde görülür. Öyle ki 200 bin çadırlık toplu halde İslam dinini tercih eden törenlerden bahsediliyor. Yani devlet töreni yapılmış. İslamiyet'e geçişle ilgili merasim yapılmış. 200 bin çadır, her bir çadır için en az 4 kişilik aile hesaplasak bu 800 bin, 1 milyon insan demektir. Gerçekten çok devasa ve çağına göre de gerçekten dünya çapında olaydır bu. Etki açısından da çok geniş bir coğrafyayı ve tarih dilimini etkilemiştir.
Hocam şimdi bu
Talas
sizin...
Savaşı İslam kaynakları içerisinde de anlatılıyor. Yani bu kaynaklara baktığımız zaman İbn-i Tayfur, El-Maktisi, İbn-i Esir bu savaşa değiniyor.
Hocam şimdi burada bu kitlesel bir din değiştirme olgusunu Selçuklu'nun izinde programını yaptığımız zaman Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hocamız Profesör Doktor Refik Turan'ın büyük katkılarıyla götürmüştük o programı. Şimdi Türk Tarih Kurumu Başkanı. Bu sizin de vurguladığınız gibi çok ayrıntılı olarak girmişti hocamız bu konuya, Refik Turan hocamız. Ben de o zaman kendisine sormuştum. Mehmet Altay Köymen hocanın o muhteşem 3 ciltlik Büyük Selçuklu tarihinde bu konuya ilişkin analiz, Türklerin kırık soruyla ve Talas Savaşı'nın böyle bir sonuç. Bir diğer yaklaşımın, onu şimdi size de soracağım. Türklerin eski diniyle İslamiyet arasındaki benzerlik bunu sağlamıştır. Fakat Refik Turan hocamızın yaklaşımı bir diğer teoride İslamiyet'teki Bağdat'taki zenginlikler o medeniyetin, kültürün getirdiği ekonomik refah çekmiştir Türkleri İslamiyet'e şeklinde. Hocamız buna da katılmamıştı. Kılıç soru teorisine de katılmamıştı. Fakat çok da açıklanabilir bulmadığını ifade etmişti.
Evet.
Bu kitlesel din değiştirmenin. Burada bir daha farklı konular olabilir şeklinde bir yaklaşım vardır Refik hocamız.
Evet,
sizin değerlendirmeniz
lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi Türkler bu dönemde siyasi birlik yoktu aralarında. Yani bir iç kavga vardı. Ve İslamiyet'in bu dönemde toplu olarak kabul edilmesi hadisesinde Türklerin bir kısmının önceden İslamiyet'e girmiş olması çok etkili olmuştur. Bunu da belirtmemizde tekrardan vurguluyorum, yarar vardır. Yani bir altyapı var. Ayrıca din anlayışı açısından, kültür ve gelenekler açısından Uygurlar tecrübesi var hemen bu dönemde yaşanan. Yani Budizme, Maniheizme girmiş olan topluluklar benliklerini kaybediyorlar veya savaşçılık gibi, göçebelik gibi bazı medeniyet unsurlarını, Türkler Bozkır medeniyetini yaşayan bir topluluktu. Bunları kaybediyorlardı ve tabiatları bozuluyordu. Yani tabii bir akış içerisinde olamıyordu Budist dinine giren Türkler. Oysa İslamiyet'e girdiklerinde aynı zamanda bunları da koruyabileceklerdi. Yani kültürlerini, geleneklerini, hatta eski dinde yaşadıkları birçok temel unsurlara baktığımız zaman gök tanrı inancını, ahiret inancını, kurban anlayışını, savaşçılık ve işte mücahide dediğimiz, yani İslamiyet'in yayılması için, bir medeniyet kurmak için çaba gösterme anlayışını tam olarak Türklerle örtüşen bir anlayış olarak görüyoruz.
Hocam, o zaman burada biraz daha ayrıntıya girmek gerekir mi bilemiyorum, sorayım ben size. Bu insanlık mirası olan Göktürk yazıtlarında Bilge Kağan'ın söylediği işte bu yaratılışa ilişkin ve buralardan bütün eski Türk kaynaklarından, mitolojiden yararlanarak efsane isim Bahattin Öger Hoca'nın yorumları sanki bir gökün de yaratılmış ve yerin de yaratılmış olduğu ifadesi, onları da yaratanın bir tanrı olduğu ve bu tek tanrıyla, İslamiyet'te elbette ki tek tanrılı bir din, bir tek Allah var, örtüşmesi ne derecede etkili olmuştur Güler Hocam? Yani Türklerin eski dini de tek tanrılı bir din.
Evet, tanrı da kut olmuş demek, Allah'tan kut almış demektir. Tek bir tanrı anlamına geliyor Tiengri kelimesi. Eski Türklerde, gerek Uygurlarda, Karahanlılarda, Karluklarda, Türgişlerde, gerekse Göktürklerde biz bu tanrıdan kut alma olayını Müslümanlık sonrasında da görüyoruz. Aslında Türklerde ve İslam tarihinde de halifelerde biz bu kavramın benzeri eş anlamlılarını görmekteyiz. Mesela Gazneli hükümdarı kendisini Sultanul Muazzam, ardından da Zillullah fil Ard, Selçuklu hükümdarı, yani yeryüzünün halifesi anlamında kullanıyor bunu. Ancak Zillullah fil Ard, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demektir. Yani Tanrı'dan kut almış gelmiş olan, Tanrı'dan bir işaret, ışık almış olan ve nasip almış olan insan anlamı taşıyor. Halife de bir nevi peygamberin mirasçısı sayıldığı için İslam tarihinde, yani mutlak suretle peygamberin Allah'la olan irtibatı düşünüldüğünde Allah'ın peygamberinin halifesi anlamı çıkıyor. Yeryüzündeki halifesi anlamına geliyor bu da. Genel anlamda baktığımızda Türklerin inanç dünyası İslamiyet'le örtüşmektedir. Hem siyasi anlamda örtüşmektedir, hem de medeniyet telakkisi düşüncesi anlamında örtüşmektedir. Arplik bir hükümdarda bulunması gereken bir vasıftı. Yani cesur olmak, savaşçı olmak, savaşçılık sanatını bilmeyen, savaş sanatını bilmeyen bir kişinin hükümdar olması, cesur olmayan bir kişinin hükümdar olması beklenemiyor. Adil olması gerekiyordu. Yine İslamiyet'e baktığımız zaman adalet, yani könüllülük sıfatını karşılayan bir sıfat olarak ön plana çıkar. Ve Nizami Mülk'ün, Selçuklu Veziri Nizami Mülk'ün eserinde Kutadgu Bilig'de en çok vurgulanan, Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugatü'ndeki kavramlara baktığımız zaman orada da Tengri kavramını, Bilig kavramını, Kut kavramının açıklamalarını görüyoruz. Orada da biz örtüşen anlamlar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türklerin eski dini ile Talas Savaşı'nın öncesinde ve sonrasında İslamiyet'le tanışmaları ortamı çok daha uygun hale geldi. Tam da Talas Savaşı'nın olduğu yıl itibariyle yeni bir hukukla karşılaştılar. Çünkü Abbasiler mevali hukukunu değiştirdi. Mevali hukuku neydi? Mevali hukuku, İslamiyet'e giren Arap olmayan insanlara cizye vergisi öngörüyordu. İslamiyet'e girmemiş kabul ediliyorlardı. Oysa Abbasiler henüz iktidara gelir gelmez Ebu Abbas tarafından bir hukuk kaldırması olayı var. Derhal Türk olsun, Arap olsun fark etmez, Müslümanlar eşittir ve aynı hukuka tabi olmalıdır hukukunu uyguladılar. Nitekim biz bu durumun Türklerin toplu şekilde İslamiyet'e girişinde önemli bir hukuki veyahut da engeli de kaldırdığını söyleyebiliriz. Yani İslamiyet'e girince bazı haklar elde etmekle ilgili, yani eşitlikle ilgili bir durumu görüyoruz. Mevali kavramını da daha önce açıklamıştım ben. İkinci sınıftan görülen vatandaş olmak, yani
üstelik eşit hocam, olmamak. Üstelik hocam Emeviler bunu büyük insan İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye de mevali hukukuna tabi tutmuşlardı. Buradan bunu şimdi dinleyicilerimize söyleyelim. O da mevaliydi yani.
Yani mevali hukukuna karşı çıkan ulemayı ya da alimleri de cezalandırıyorlardı.
Evet hocam.
Nitekim biz Emeviler zamanında 3 yıl boyunca mevali hukukunu kaldıran Ömer bin Abdülaziz'i 5. halife olarak kabul ederler İslam tarihçileri. Neden? Çünkü adalet namına hareket etmiştir. İslamiyet'e giren ister Fars olsun, ister Türk olsun, ister Çinli olsun veya Rum olsun eşit olmalıdır demiştir. Mevali hukukunu da uygulayınca kendisi zehirlenerek öldürülmüştür Ömer bin Abdülaziz. Ve nitekim baktığımız zaman Ömer bin Abdülaziz zamanında Türklerin önemli bir kısmında İslamiyet'e giriş hareketleri vardır. Ve Battal Gazi'nin o dönemde İslamiyet'e giren Horasan Türkleri arasından olduğunu görüyoruz. Çukurova'ya gelmiştir. Bölgede savaşlara katılmıştır.
Hocam, şimdi bir tanesi kılıç soru teorisiydi. Bir tanesi eski Türk dininin İslamiyet'le uyuşmasıydı. Bir tanesi refaha doğru bir açılım çok doğaldır şeklinde daha çok iktisadi bir yaklaşımdı. Bir de işte az önce sizin ifade ettiğiniz gibi Kaan'ın kutbolmuş olması yani o zamanki Türkçe ifadeyle ve buradan bu gücünü töreden almasıyla Kaanların ve Hakanların İslamiyet'e geçmesinin toplumun diğer kesimlerinin de İslamiyet'e geçmesinde büyük bir müteharrik güç olduğu teorisi var.
Evet. Tabii bunun yanı sıra hemen bir şey daha ifade edelim. Çinlilerin tasallutuna ya da siyasi ve dini olarak hakimiyetlerine teslim olsaydı Türkler, ki bu görülen bir şeydi, bunu Kaanlar da kabul etmiş olsalardı tam aksine bir sonuç çıkabilirdi. Yani savaşçılıklarını kaybetmek, inançlarını değiştirmek, bütün yaşayışlarını değiştirmek zorunda kalacaklardı. Bu ise onlar açısından gerçekten çok zor bir olaydı. Yani kabul edilmesi daha kolay olan bir din olarak İslamiyet'i de kabul ettiler. Kılıç zoruyla değil. Bunu izah etmek
yani gerçekten. Bir şekilde, evet,
yani Bağdat'ı o kadar iyi tanımıyorlar da. İşin doğrusu yani Bağdat'la, Şam'la olan irtibatları vardı ama çok da böyle sıkı bir şekilde o bölgeyi üstün medeniyet olarak değil de Çin'i üstün medeniyet olarak görüyordu Türkler de aslında. Çin'le sürekli mücadele halindeydiler. Gerçek tehlike Çin'di. Evet. Müslüman Araplar değildi.
Hocam, dinleyicilerimize söyledik ki önümüzdeki hafta Karahanlı konusuna gireceğiz. O yüzden bu hafta Talas'ı 2,5 dakika içerisinde toparlayabilirsek toparlayalım. Şimdi evet. Savaş ne şekilde bir seyir izledi? Aşamaları neydi savaşın? Ve sonuçlarında başlıklar halinde kısaca duyurabilirsek dinleyicilerimize hocam.
Evet, savaş 5 gün boyunca sürdü ve 5. günde Karlukların Talas Ovası'ndaki savaş sırasında geri cepheden gelerek, arkadan gelerek Çin ordusuna taarruz etmeleri 70 bin civarında olan Çin ordusunu parçaladı ve Cao Xianqi canını güçlükle kurtararak Kuça bölgesine doğru kaçabildi. Ardından da Kuça bölgesinde iç savaş başladı. Çin'in kuzey eyaleti ile güneydeki eyaletler arasında savaşlar başlayınca bir süre sonra biz Türklerin de avantajlı duruma geldiğini, aynı zamanda Uygur Kağanlarından Çinlilerin yardım istemek zorunda kaldığını görüyoruz. Hatta Müslümanlardan yardım istemişlerdir. Müslüman Türklerden ve bölgedeki Ebu Müslüm'den yardım istemişlerdir. Ebu Müslüm de 10 bin kişilik bir orduyu Çin Hakanını ya da Çin İmparatorunu diyelim kurtarmak üzere göndermiştir. Ve Çin İmparatoru kendisine karşı çıkan isyanı da bastırmıştır. Bir Müslüman ordusunun ve Türklerin yardımıyla da bastırdığını görüyoruz. Demek ki bu olay Talas Savaşı aynı zamanda Türklerin Çin üzerindeki tesirini de sağlayan bir olaydır. Hemen akabindeki askeri olaylara baktığımızda Çin İmparatoru'nun Türklere sığınan ve onlardan askeri yardım isteyen bir durumda olması dikkatten kaçmaması gereken bir husus. Bir başka husus Talas Savaşı'nın ardından esirler bazı şartlarla serbest bırakılıyorlardı. Bunlardan birisi ellerinde bulunan meslekleri, zanaatı yani teknolojiyi öğretme karşılığında serbest bırakırlardı. Bu zanaat içerisinde baktığımız zaman kağıt üretimiyle ilgili. Kağıt üretimini öğretmek şartı. Başka bir şey ikinci olarak yel değirmeni mesela baktığımız zaman Talas Savaşı'ndan sonraki sonuçlar içerisinde görülüyor. Buna benzer teknolojik bazı unsurların biz bu dönemde Talas Savaşı'nın sonuçlarında medeniyet unsurlarını da görüyoruz.
Son dakikamız hocam.
Çin porselenin Avrupa'ya ulaşması, Orta Doğu'da birçok yerde kağıt fabrikalarının kurulması, kitapçıların sayısının artması ve tabii ki kitabın sayısının artması demek medeniyetin yükselmesi demektir. Evet. Okuma yazma oranının artması demektir. Bu da bölgede yeni bir medeniyet dalgasının ortaya çıkmasına ve bunun da Türklerin Talas Savaşı sonrası İslamiyet'e yoğun şekilde girmeleriyle de alakalı olması gerçekten anlamlı. Medeniyet nedir diye sorduğumuz zaman bilimde, sanatta, edebiyatta ileri gitmektir. Bu anlamda da Talas Savaşı'ndan sonra gerçekten İslam medeniyetinin kurulduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Hocam bitiriyoruz bu haftada, ağzınıza sağlık ama eski Türk dinine ve Türk mitolojisine ilişkin galiba bir dizi program yapmak zorunluluğu ve İslam tarihine ilişkin, Türk İslam tarihine ilişkin zorunluluğumuz baş gösteriyor gibi buradan Neslihan Değirmenci onunla da duyurulur. Ve veda zamanı sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Türk tarihinizin de Karahanlılar dönemindeyiz. Görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.